Ayrım 2. Alacalı yılan. Oo, bu ne rastlantı böyle? Doğrusu bundan çok mutlu oldum. Nerelerdesin be kardeş? Birkaç gün var ki yolunu izliyor, gözlüyorum. Bir türlü karşılaşamıyoruz. Vural coşkuyla sıraladığı bu sözleri söylerken bir yandan arkadaşının koluna girmiş, onu biraz ilerideki gazinonun bahçesine doğru sürüklüyordu. Ateşli, canlı kanlı, her an neşeli, gözlerinden yaşam ışınları fışkıran bir gençti Vural. Olayların gereğinden çok etkisi altında kalmazdı. O an için olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlar, yaşantısını ileri atılan bir adım gibi normal biçimde sürdürmeye çalışırdı. Ersun'unsa Vural'a tümüyle karşıt bir alışkısı vardı. O daha durgun, sessiz, içe dönük bir yaşantı sürüyordu. Gereğinden çok duyarlı, alıngandı. Kendisine söylenen bir günaydın sözcüğünü iştenlikle yanıtlar, özdeş sevgiyi bir başkasına gösterirken sıkıntı çeker, yüzü kızarırdı. Yıllardır bu çekingenliğin etkisinden bir türlü kurtaramamıştı kendini. Çocukluk arkadaşı olan Vural, Ersun'un bu alışkanlıklarını bildiğinden onu sık sık arar, gezmelere götürür, güldürüp eğlendirmekten büyük bir kıvanç duyardı. Vural, ardı arkası kesilmeyen sorularını sürdürerek, "Söyle bakalım, nerelerdeydin kardeşim? Hep ben mi seni arayacağım? Ne olur bir gün de sen beni ara, yüreğimde bir bayram havası estir." Koluna giren arkadaşının gücünün etkisiyle normal yürüyüşünü yitiren Ersun ne söyleyeceğini de şaşırmıştı. Ancak dudaklarından, çocuklarının başı için Vural biraz sus da ben konuşayım. Hem şöyle doğal bir biçimde yürüyelim sözleri çıkabildi. Sonra yine açıklamada bulundu. Beni tanımıyormuş gibi soruyorsun. Söyle nereye gidebilirim ben? Konut, fabrika, konut. Gözünün nurunu rakamlar üzerine dök, Allah dök. Bu saçlar boşuna mı ağrıyor erkenden? Dostluk sevgisinin belirtileri olan bu konuşmalar sırasında iki arkadaş bahçeye dek gelmişler, bir ağaç gölgesinde bulunan masanın iki yanındaki sandalyelere yerleşmişlerdi. Uzaktaki garsona yüksek sesle iki demli çay söyleyen Vural, yeni tıraş olan arkadaşının yanağından bir kesme alarak "Vay, hem de sinek kaydı. Ersun bu gece bir şölen falan mı var? Yeni elbiselerini de giymişsin üzerine. Oldu olacak bir de boyacı çağırayım da tamam olsun," dedi. Ama hemen ekledi. "Nasıl oldu da yanılgıya düştüm? Bir başka berberde tıraş olduğunu anlamam gerekirdi. Oysa ki sen berber, terzi, ayakkabıcı gibi esnaflarını kolay kolay değiştiremezsin. Bir tartışma mı geçti yoksa aranızda?" "Hiç," deyip kesip atmak istedi Ersun ama Vural bırakmadı yakasını. "Haydi oğlum, bir de sen tıraş etme beni. Sen öyle hiçlemişle bunca yıllık berberin olan eli güzel Hayrullah ustayı bırakamazsın." Ersun bir iki saniye duraladı, uygun bir yalan düşündü, bulamadı. Hoş bulsa da beceremezdi ya, ağzına burnuna bulaştırırdı. En iyisi doğrusunu söylemekti ama çekiniyordu. Çıkar bir yol olmadığından ilerideki masalara doğru baktı. Kasabada akşamüstleri oluşan ılgın ılgın bir esinti onların da yüzlerini okşayıp geçti. Vural bardağındaki çayını sert ivedi bir biçimde karıştırırken çıkardığı şıngır şıngır sesleriyle "Sorumun yanıtlanmasını bekliyorum," diyordu sanki. İki arkadaş göz göze geldiklerinde Ersun konuşmak gereğini duydu. "Benim için söz ettiğin eleştirilerde haklısın. Anlatacağım konu senin için ilginç ya da gülünç olabilir. Konuyu tefe almak yok. Burada duymuş, burada unutmuş olacaksın. Söz mü?" "Söz," dedi Vural. Sonucun usunda düşündüğü gibi çıkmasından kıvanç duydu, bıyık altından güldüğünü belirtmedi arkadaşına. "Saçlarım büyüdüğü zaman başımın kocamanlaştığını, kirlendiği sürelerde ise kafamın üzerine kapatılmış ağır bir tas varmış sanırım. O günler sürekli bir ençsizlik sezerim içimde. Ta ki tıraşımı olup banyomu yapıncaya dek. Sakal tıraşının bile günlük yaşantıyı etkilediğinin ayrımındasındır. Neyse her gün onu kısa yoldan kazımayı öğrendik. İşte böyle heyheylerimin tuttuğu bir gündü. Saçlarım çoğalmış, kirlenmişti. Bir gece tıraş olmayı düşündüm. Yorgunluğuma karşın eli güzelin boş saatlerini bildiğimden bu işlemden vazgeçmedim. Orta boylu, şişmanca, tombul tombul, beyaz elleri yüzünden Eli Güzel adı takılan usta beni güler yüzle karşıladı. Sigarasını söndürüp gazetesini bir kenara koydu. Sonra koltuğu gösterip dükkanın kapısını kapatarak "Hem tıraş yapalım hem de baş başa bir söyleşide bulunalım," dedi. Karşılıklı söyleşide bulunmak her ikimizin de hoşuna giderdi. Kimi zaman o, kimi zamansa ben içimizi dökerek kısa bir an bile olsa avunmanın etkisi altında mutluluk duyardık. Ak örtüyü boğazıma geçirip arkadan iğneledikten sonra bir eline tarağı, diğerine makası alan usta iki yönden eyleme geçmişti. İvedilikle oynayan parmaklarının arasındaki makas şıp şıp diye kesiyor, bir uyum içinde dilinden dökülen sözcükler tümceleşerek kulaklarımı dolduruyordu. Anlıyordum ki bu gece usta benden daha çok boşalmak gereğini duyuyordu. Gerçekte konuşmak da istemiyordum. Fabrikanın hesap işleri beni oldukça yoruyordu. Üstelik saçlarım uzayıp kirlenince çıldıracak gibi oluyordum. Ustanın konuşmalarını yarı uykulu bir halde dinlemeye başlamıştım. O, babasının genç bir kızla evlenmek istediğini ulu orta anlatıyordu. "Kardeşim, yaşını başını almış bir adamın genç bir kızla evlenmesi doğru mu? Daha anacığım öleli bir yıl olmadı. Bari kendine yaşına başına uygun bir kadın seç. Ellere maskara olmanın ne gereği var?" diyordu. Ben sadece evet sözcüğüyle yanıtlıyordum. Biraz sonra çocuklardan açtı konuyu. Bu zamanda çoluk çocuk edinmek aptallığın daniskasıymış. İki kız, iki oğlan var ama bakıyorum hiçbirini doğru dürüst bir adam edemeyeceğim. Ortaokulu bitiren kızın neyse ki kısmeti çıktı. Gel gelelim büyük oğlan lise 2'den ayrıldıktan sonra haylaz mı haylaz oldu. İpe sapa gelmiyor. Bakalım ne olacak. Küçüklerin ne olacağı belli değil ama büyük oğlanla başım dertte, kaygılıyım, diyordu usta. Usta daha neler anlattı bilmiyorum. Başımdaki saçların çoğu kesilmesine karşın ağırlığı gitmemişti. Bir ara yeğenikten dalar gibi oldum. Onun tıraşını denetlemek için parmağıyla çenemden tutarak başımı yukarıya kaldırmasıyla uyandım. Gözlerimi açtığım zaman kuşkuya düştüm. Bir düş mü görüyor yoksa bir imgelenmenin, bir karabasanın etkisi altında mı bulunuyordum? Karşımdaki aynanın içinde sağ köşeye doğru bir yaratık daha görüyordum. Ama bu ne bir insana ne de bir hayvana benziyordu. Beyaz örtünün altında ellerimi birbirine yaklaştırarak birinin tırnaklarını diğerinin derisine batırdım. Acı duyuyordum, uyanıktım. Korkak ya da ürkek davranışımı sezdirmemek için ustaya bir şey söylemedim. Gözlerimi yeniden açtım, kapadım. Eli güzel usta onunla bir şeyler konuşuyordu. Ben onların konuşmalarını dinleyecek durumda değildim. Gözlerim, kulağım, usumla bir yanılgıya uğrayıp uğramadığımı anlamak istiyordum. İnce uzun yüzünde iki küçük yuvarlak gözle minicik bir burun ve ileriye doğru uzamış iki çatallı bir dil görünüyordu. Kısa kollarının uçlarında uzun uzun parmakları bulunuyordu. Gövdesinin alt kısmı birleşmiş, uzunca bir kuyruk gibi sallanıyordu sanki. Bu bir insan olamazdı. Duruşu, davranışı, alacalı bulacalı bir yılanı andırıyordu. Evet, evet, bu bir yılandı. Usta durmadan onunla ilgileniyor, beni sokmak isteyen davranışlarını konuşmalarıyla önlemek istiyordu. Bu korku dolu düşünceler arasında yeniden dalmışım. Gözlerimi açtığımda deminki yaratığın yerinde olmadığını gördüm. Sevinmiştim. İşin elgin yanı bu yaratığın nereden geldiğini, nereye nasıl gittiğini anlayamamıştım. Kuşku, kaygı, imge, karabasan gibi bir anlık yaşantılarımdan ustaya söz edemedim. Yalnızca demin kiminle konuşuyordun usta? Hiç kimseyle, biri gelmedi ki. Yalnız bir iki kez daldınız Ersun Bey. Herhalde çok yorgun olacaksınız. Hemen eve gidip bir banyo alarak yatarsanız çok iyi olur, dedi. Sonra birden anımsamış gibi. Sizden bir iki saniye önce şu kendini beğenmiş karı kılıklı züppe var ya, o geldi gitti. Belki de kapının dışında karşılaşmışsınızdır, diye söyledi. Bu anımsatma yerindeydi. Sevmediğim bu iki yüzlü adamla gerçekten karşılaşmış, selamını da almadan içeriye girmiştim. Konuyu uzatmadan berber dükkanından ayrıldım. Ne yazık ki o gecede erinç içinde bir uyku uyuyamadım. Düşlerimin etkisiyle zaman zaman uyanmış, sabaha dek yılanlarla boğuşmuştum. Bundan böyle eli güzelden değil ama dükkandan soğudum. Geçenlerde özdeş berberin önünde bir arkadaşın baldırını, zincirini koparan bir çiftlik köpeği ısırmış. Vural arkadaşını can kulağıyla dinledi. Önceleri gırgırı alıp gülmek istediyse de anlık bir düşünceyle vazgeçti. Olay gerçekten uzak olmakla birlikte psikolojik bir konuyu kapsıyordu. Bu gibi olguların etkisi altında kalmak tinsel bir sayrılığın başlangıcı olabilirdi. Özellikle içine kapanık insanlardaki tinsel bozukluk diğerlerine göre bir öncelik taşımıyor muydu? Bu durumda yersiz de olsa arkadaşının kaygısına önem vermesi gerekiyordu. Ersun istemediği bir kişiyi yarı uykulu bir düş ve imgelenme anında bir yılan gibi görmüş olabilirdi. Ama neden kedi, köpek, ayı, kurt, maymun, at, eşek olmuyordu da yılan oluyordu? Sorunun düğüm noktası buradaydı. Çaylarını ikinci kez bitiren iki arkadaş birer de sigara yaktı. Şimdi öğrendin mi berberi neden değiştirdiğimi? Çözümle bakalım durumu, dedi Ersun. Kuşku yok ki deminden beri bu sorunu çözmeye çalışıyorum. İstenmeyen bir kişi başka bir biçimde değil de neden yılan gibi görünüyor? Sigarasının son dumanlarını derince ciğerlerine dolduran Vural, coşku içinde, ''Dur arkadaş, bu sorunu ben çözümlüyorum. Sen de beni hiç sesini çıkarmadan sonuna dek dinle. Belki unutmuş olabilirsin. Bilinçaltının bir köşeciğinde saklanmış olan bu öykü o an için etkisini göstermiş olabilir. Şimdi beni dinle.'' dedi. Eli Güzel'in ve komşularının oturmuş olduğu binanın geçmişi bir hayli karışıktır. 5-6 yaşlarındayken dedemden, sonraları babamdan birkaç kez duymuştum bu koca yapının öyküsünü. Yapıldığından bu yana dek üzerinden bir yüzyıl geçmiş olsa gerek. Anımsarsın, daha birkaç yıl önce 3. katı sökülerek onarılmıştı. Bizim çevrenin içinde olması dolayısıyla binanın her katını iyiden iyiye bilirim. Çocukluğumuzda saklambaç oynamış, gizli kapaklı yerlerini bulmaya çalışmışızdır. Zamanında Rum vatandaşlarımız tarafından bir papaz evi olarak yaptırılan bina gerçekten çok ilginçti. Dışarıdan görünen 3 kattan özge, yukarısında bir gizli çatı katı, dipte ise toprak altı bölmeleri bulunuyordu. 3. kata çıktığınızda tüm odaları gezdikten sonra başka bir yer yok diye geriye dönerdiniz. Oysa ki bir gömme dolabın kapaklarını açtığınızda içerideki küçük kapıdan yukarıya uzanan dar, dik bir merdiven görürsünüz. Yukarıya çıktığınızda küçük küçük odalarla karşılaşır, dört yanı gözlemeye yarayan, dışarıdan görünmeyen pencereleri korku, kaygıyla izlersiniz. Buralar düşmanlarını gözlemek, onlardan korunmak için gizliden yapılmıştır. 1. kata inildiğinde orası başka bir evrendi sanki. Bir köşede su kuyusu, onun yanında su sarnıcı bulunurdu. Oradaki gömme dolabın kapakları açıldığında toprak altına doğru giden bir merdiven göze çarpardı. Aşağıya inildiğinde iç içe bir iki taştan oda, sonra kiliseye doğru giden yeraltı yolu göze çarpardı. İşte Rum papazlarının oturdukları konut böyle ilginç bölmeler, gizli merdivenler, yollarla donatılmıştı. Çocukluğumda korkarak kaygı içinde gezdiğim bu yapıyı zaman zaman imgemde canlandırdığımda tüylerim ürperirdi. O zamanlar bu evde cinler, periler, şeytanlar yaşıyor diye çevreye bir korku salmıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra bu ve bunun gibi yapıtlar devlet eliyle parası olanlara satılmış. Bu yapıyı da komşu kasabalardan gelen bir zengin satın almış. 5-10 yıl sonra birçok yıkımlara uğrayan bu adam da yapıyı uğursuz sayarak yakın köylerden zengin ağaya satmış. Bizim köylü dayı usunu kullanıp yapının alt katını dükkanlara bölmüş, üstünü de ev halinde kiraya vermiş. Çevreden birkaç yapı daha satın alan ağa yıldan yıla varsıllaşmış. Birkaç kez evlenerek birçok çocuk sahibi olmuş. Olmuş ya, bunların içinde çirkin bir kızı varmış. Kız 20'sine gelmesine karşın bir türlü kısmeti çıkmamış. Bu işin en çıkar yolu olarak bir damat bulmayı tasarlamış. Eh, bu zenginlikle elbet bir damat bulunacaktır. Bu durumu bilen ağanın yakın komşusu, kendi köylerinden yakın akrabası olan Cingöz Veli'yi uygun görmüş. Veli gerçekten Cingöz'müş. Şeytan işlerde usunu herkesten çok çalıştırır, her taşın altından çıktığı gibi her deliğin ağzından görünüp kendini iyi, efe tanıtmaya çalışırmış. Bu iyiliksever komşu kendilerine de yararlı olur, güç kazandırır umuduyla akrabaları olan Cingöz Veli'yi ağaya salık vermişler. Cingöz Veli ara ara kasabada birkaç kez dolaşmış, akrabalarına gidip gelmiş. Gel gelelim ağanın gözü Cingöz Veli'yi tutmamış. Söz arasında, yahu onun ceketi ilikli değil, ayakkabılarının topuklarını çiğniyor, parmaklarında tespih, elleri arasında dolaşıyor, demiş. Bu kötü izlenimi duyan Cingöz Veli hemen kendi kendine çeki düzen vermiş. Önce ceketini iliklemiş, ayakkabılarının topuklarını çekmiş, ellerini yana indirip tesbihini sağ eline alarak ağanın han ve hamamının çevresinde dolaşmaya başlamış. Ak etmiş, gök etmiş, kendini sevdirip damat olmuş. Aradan birkaç yıl geçince kayınbabasının cimriliği, karısının çirkinliği Cingöz Veli'de bir bıkkınlık, bir usanç oluşturmuş. Bu evliliği oluşturan yakın akrabalarına karşı için için kin beslemeye başlamış. Öc almak duygusu içinde yanıp tutuşuyormuş. Bu arada Cingözlüğü ikiyüzlülüğe, düzenbazlığa, çıkarcılıkla yağcılığa doğru yönelmiş. Seneser Bes, girip çıktığı genç akrabalarına ayrı ayrı zehir akıtmaya başlamış. Dıştan görülmeyen ikiyüzlülüğüyle her ikisinin sevgisini, güvenini kazanmış. Aman yengeciğim, kimseler duymasın, kocan şu kötülüklerde bulunuyor. Kocasına ise, sakın ağabey kimseye söyleme, karının şu gibi kötü ilişkileri var demeye başlamış. Gel zaman git zaman karı kocanın arası iyice açılmış, ayrılmaya dek varmış. Bir gün adam dayanamayıp çekmiş tabancasını, karısını öldürmüş. Kendisi de aklını yitirerek akıl hastanesine gönderilmiş. Bu arada gerçeklerin bir kısmı anlaşıldıysa da iş işten geçmiş. Genç kadın ölürken ne yaptıysa alacalı yılan yaptı. Alacalı yılan, sürüm sürüm yılanlar gibi sürünsün demiş. Akıl hastanesine gönderilen kocadan ise hiçbir salık alınamamış. Kasaba içinde büyük yankılar yapan, üzüntüler yaratan bu olay uzun süre unutulmamış. Bundan böyle Cingöz Veli'nin adı halk arasında alacalı yılan kalmış. Toplum içinde kişiliğini yitiren damat Veli, insanların yüzüne bakamaz olmuş. Karamsar duyguların etkisi altında yalnız yaşamaya başlamış. Zaman zaman, ''Ey alçak adam, sen en yakın akrabanın karısına bile göz diken bir ız düşmanısın, ikiyüzlü bir canavar, düzenbaz bir soytarısın.'' diyen buluncunun sesini de susturamamış. Günden güne gücünü yitiren damat Veli, vereme yakalanıp ölümle cezasını ödemiş. Öykü burada sona eriyor ama bir iki ayrıntısı daha var, anlatmadan geçemeyeceğim dedi Vural. Gözlerinde iki damla yaş biriken Ersun, hiç sesini çıkarmadan dinlemiş, Vural'ın sözlerini yanıtlamamıştı. Cingöz Veli'nin toprağa verilmesinden birkaç gün sonra karısı bir gece yatağında kocaman bir alacalı yılan görüyor. Korkusundan dili tutulan kadın kimseye bir şey anlatamıyor, durumu açıklayamıyor. Dedikoduları bildiğinden kocasının ölmediğine inanıp bir yılan gibi sürüneceğini sanıyor. Bu yüzden kadın ölünceye dek her gece odasına bir tas süt getirmiş. Söylentilere göre aynı alacalı yılanın ara ara dükkanların birinden, çatının kıyısından, bahçenin bir köşesinden göründüğü masal gibi dilden dile iletilmiş. Bir süre iki arkadaş da sustular. Her ikisinin de elleri sigara paketine gitti. Tek kibritin alevinden yaktılar sigaralarını. İşte böyle kardeşim, dedemden babamdan birkaç kez dinlediğim öykünün masalın tümü bu, dedi Vural. Bana da yabancı gelmiyor bu öykü. Belki de bilinçaltıma yerleşip sonra dirilen etkisi altında kaldım. Yazık ki şu toplum içinde bile böyle alacalı yılanlar pek çok, dedi Ersun. İki dost sözleşmişler gibi bir ağızdan Allah korusun diyerek yerlerinden kalktılar. Kapıcı Dursun Çankırı'nın yakın bir köyündeydi. Orta boylu, şişmanca, güçlü bir kişiydi. Sivri uzunca burnuyla geniş ağzı oldukça yer kaplıyordu yüzünde. Yuvarlacık gözlerindeki utangaç bakışlar onun tertemiz bir köylü çocuğu olduğunu anlatıyordu. Sürekli taktığı kasketinin altındaki saçlarının tepe kısmı dökülmeye başlamıştı. Sabahtan gecenin geç saatlerine dek çabalıyor, yorgun düşüyordu. Yeni işinden mutlu muydu, değil miydi kendisi de bilmiyordu. Karısı iki çocuğu vardı yanında, onlara bakmak zorundaydı. Çocukluk anılarının etkin bir yönü yoktu Dursun'un. Çocukluğu da gençliği de bir su gibi akıp gidivermişti. Yoksul bir köy yaşamının nesi olabilirdi ki? Kıraç bir toprak üzerinde kazma, kürek, kara sapanla, sütü az bir inek, cılız bir çift öküz, bir iki koyunla keçinin peşinde uğraş, didiş, dur işin yoksa. Bir ömür boyunca babadan oğula böyle sürüp giderdi bu uğraşılar. Allah baba yağmur verecek, kullar ekip biçecek, sonra yiyeceklerdi. Ya yağmur yağmazsa? Kötü kullarım uslansın diye o yıl Allah onları görmezse işte o zaman başlardı bir yıkım. Sevinç ya da üzüntü verici yıllar geçmişti ard ardına. Okuldan, oyundan, geziden yoksun yıllar. Yaşantısı tümüyle bir güç tüketimiydi. 3 yaşında bir çocuk ya da 70'inde bir ihtiyar da olsan yine bir katkıda bulunmak gereği duyuluyordu köy yerde. Sonra bir ateş düşmüştü Dursun'un yüreğine. Komşu köyün esmer güzeliydi Gülniyaz. Kısa bir süre içinde baş göz etmişlerdi iki sevdalıyı. Daha doğrusu Dursun'un anası babası istemişti bunu. İvedi davranmalarının bir nedeni vardı. Dursun askere gittiğinde tarla bayır işlerini Gülniyaz görebilirdi. Köy içlerinde çoğunlukla bir gelenek, bir gereksinim durumunu almıştı bu tutum. Ne yazık ki parayla satılan kızın boynu bükük, borç altında ezilen damadın omuzları çökük oluyordu. Dursun da atlatmıştı iyi kötü bu dönemi. Gel gelelim, askerlik yapışmıştı bu kez yakasına. Askerlik de vatan borcuydu, gidecekti elbet. İyiydi, hoştu ama ya Gülniyaz'dan ayrılmak, o nasıl olacaktı? Bir gün o da oldu bitti. Askerlik giysisini giyince gövdesine babasının, dedesinin, hatta dedelerinin gücü doldu sanki. Uyuşukluk, tembellik, ürkeklik ne varsa geride kaldı. Kasabalar, şehirler gördü yurt içinde. Okuyup yazma öğrendi sonra çatpat. İri iri harflerle mektuplarını kendi yazdı köyüne. Gülniyaz'a özlem ve sevgisini tümüyle anlatamamıştı ama yine de yazmıştı. Çok şey öğrenmişti askerlikte Dursun. Boşuna denmiyordu köyde, askerlik yapmayan adam sayılmaz diye. İşte o da adam sayılacaktı köyde. Bunun yanında babasının öğütünü de dinlemişti. Babası ona, oğlum askerliktir bu. Ne geride kal ne de ileriye koş. Ne akıllı görün ne de ahlak yoksunu davran. Her şeyin ortasında kalırsan senin yararına olur demişti.